Ayrım 7.
Daha geniş bir sokağa çıktım. İnsanlar toplanmışlardı burada ve hepsi aynı yöne bakıyorlardı. Bir tören alayı yaklaşıyordu. Başında Sabetay vardı ve bir günde ikinci kez görüyordum onu. Bu kez de yüksek sesle şarkı söylüyordu. Ama ne bir memur, ne bir dua, ne bir aleyyuaydı söylediği. Çok garipti ama bir aşk şarkısı, eski bir İspanyol romansı söylüyordu. Kralın kızı Meliselda'ya rastladım, ışık saçan o güzele. Adamın yüzü de sakalı gibi kızıldı ve gözleri aşık bir genç adamınkiler gibi parlıyordu. Sokaktaki bütün evlerden insanlar en değerli halılarını çıkartmış, ayaklarının önüne yere sermişlerdi. O kadar ki ayağı bir kez bile kuma ya da çakıla değmedi. Aralık ayında olmamıza karşı ne soğuk ne de yağmur vardı. Hafifçe örtülü bir güneş kenti ve insanları bir ilk yaz ışığıyla aydınlatıyordu. Tanık olduğum sahne yağmur altında olanaksızdı zaten. Halılar çamura bulanır, İspanyol romansı gözyaşı ve özlem esinlerdi herkese. Tersine bu ılık kış gününde dünyanın sonuna ne hüzün ne de pişmanlık eşlik ediyordu. Dünyanın sonu bir şenlik sonsuzluğunun başlangıcı gibi göründü bir an gözüme. Evet, kendi kendime sormaya başlamıştım şimdiden. Ben davetsiz misafir ama bugün Yahudi mahallesinde benden başka da bir sürü davetsiz misafir vardı. Acaba hata mı etmiştim yazgısal yılın yaklaşmasından korkmakla? Öte yandan diyordum kendi kendime, bu yaşadığım ve korkuyla özdeşleştirmeyi alışkanlık edindiğim dönem aşkı tanıtmıştı bana ve yaşamımın hiçbir döneminde olmadığı kadar yoğun bir biçimde yaşatıyordu beni. Giderek bugün kendimi 20 yaşımda olduğumdan daha genç hissettiğimi söyleyebilirdim. Bu gençliğin sonsuza dek süreceğine inanmak ertesine gelmiştim neredeyse. Bir dost gelip kıyametle aramı yeniden bozduğunda. Meymun, lanet olsun ona, Tanrı kutsasın onu. Bozguna uğramış aklımın son suç ortağı, hayallerimin mezarcısı. Birbirimizin kollarına atıldık. Ben en iyi Yahudi arkadaşıma sarılmanın, o da dünyanın tüm Yahudilerinden kaçıp bir soylunun kollarına sığınmanın mutluluğuyla. Alayın en sonunda yürüyordu, orada değil gibiydi, bitkindi. Beni görür görmez hiç duraksamadan sıradan çıktı ve beni uzağa sürükledi. Çıkıp gidelim bu mahalleden, seninle konuşmam gerek. Tepeden aşağı yabancı tüccarların oturduğu büyük kordona doğru yürüdük. Gümrüğün yanında yeni açılmış bir Fransız ahçı dükkanı var dedi Meymun. Gidip akşam yemeğimizi orada yiyelim ve şarabından içelim. Yolda başına gelen felaketleri anlatmaya başladı. Babası apansız bir coşkuya kapılıp tüm malını mülkünü bir ekmek parasına satmış ve İzmir'e gelmişti. Bağışla beni Baldassare dostum, o uzun sohbetlerimizde senden sakladığım şeyler var. Bugüne dek gizliydi bunlar. Bizimkilerin güvenine ihanet etmek istemezdim. Ama şimdi her şey ortaya saçıldı ve bizim felaketimiz oldu. Sen İzmir'e gelmeden önce Sabetay Sevin'in adını hiç duymamıştın herhalde. Belki yalnızca Konstantinopolis'te. Hayır dedim, orada bile duymadım. Yalnızca İzmir'e geldiğimden beri duyuyorum bu adı. Ben onunla geçen yıl Halep'te karşılaştım. Orada haftalarca kaldı. Dahası babam onu bizim eve davet etti. Bugün gördüğün adamdan epeyce farklıydı. Davranışlarında ölçülü, konuşurken alçak gönüllüydü. Ne kral ne de Mesih olduğunu söylüyor, sokaklarda şarkı söyleyerek salınmıyordu. Dolayısıyla Halep'i ziyareti bizim cemaat dışında herhangi bir çalkantı yaratmadı. Ama bizim evde hala süren bir tartışmanın başlangıcı oldu. Çünkü Sabetay'ın çevresinde onun beklenen Mesih olduğunu fısıldamaya başlamışlardı bile. Söylentiye göre Nathan Eskenazi adında Gazze'li bir ermiş onu böyle tanımlamıştı. Ve çok geçmeden ortaya çıkacaktı. İnsanlar değişik kanılar taşıyorlardı. Bugün de öyleler. Mısır'dan bu adamın kesinlikle Mesih olduğunu bildiren 3 mektup aldık. Ama Kudüs'ten çok saygın bir haham bu adamın bir sahtekar olduğunu, sözlerinden ve tüm hareketlerinden sakınmamız gerektiğini yazdı bize. Tüm aileler bölünmüştü, en çok da bizimkisi. Babam Sabetay'dan söz edildiğini duyduğu andan sonra hep onun gelişini bekleyerek yaşadı. Oysa ben onun tek oğlu eti kemiği bir an bile inanmamıştım söylenenlere. Bence bütün bunların sonu kötüye varacak. Yüzyıllardır ölçülü ağırbaşlı bir yaşam süren, sesini hiç yükseltmeyen insanlarımız ansızın bağıra bağıra krallarının yakında tüm dünyayı yöneteceğini, Osmanlı Sultanı onun önünde diz çökeceğini ve tahtını ona sunacağını söylemeye başladılar. Evet, böylesine saçmalıkları yüksek sesle söylüyorlar ve sultanın öfkesinin üstümüze çökebileceğini bir an bile düşünmüyorlar. Sultandan korkma artık diyor bana babam. O ki Baba Ali'nin gönderdiği en küçük görevlinin gölgesinden bile korkmakla geçirir tüm yaşamını. Neden korkuyorsun sultandan? Onun sultanlığı bitti artık. Çok yakında diriliş çağı başlayacak. Sana da anlattığım gibi babam mutlaka Konstantinopolis'e gitmek istiyordu. Ve yol sıkıntılarına dayanamayacağını düşünerek ben onun yerine çıkmıştım yola. Beni beklemeye söz vermişti. Ben de ona bizimkilerin hepsini saygı duyduğu en büyük hahamların görüşleriyle geri dönme sözünü vermiştim. Ben sözümü tuttum, babam tutmadı. Başkente gelir gelmez birbiri ardından en bilgili kişileri ziyaret ettim ve bütün söylediklerini özenle not ettim. Ama babam çok sabırsızdı, beni beklemedi. Günün birinde yanında iki haham ve başka bir iki önemli kişiyle Halep'ten ayrıldığını duydum. Kervanları bizimkinden iki hafta sonra Tarsus'tan geçmiş ve kıyı yolunu izleyerek İzmir'e ulaşmış. Evden ayrılmadan önce sahip olduğunuz her şeyi yok pahasına elden çıkartmış. Bunu neden yaptın diye sordum. Halep'te bir iki taş parçası neyimize yarar, diriliş çağı başladıysa eğer diyerek yanıtladı beni. Ya bu adam Mesih değilse, ya diriliş zamanı henüz gelmediyse, babam şöyle yanıtladı beni. Sevincimi paylaşmak istemiyorsan artık oğlum değilsin benim. Evet, her şeyi sattı ve gelip parayı Sabetay'ın ayaklarına attı. O da minnetini göstermek için onu kral ilan etti. Evet, Baldassare, babam kral ilan edildi. Onun tahta çıkışını kutlamalıyız. Kuyumcu İzak'ın değil, Kral Asa'nın oğluyum ben artık. Bana saygıda kusur etmemelisin, dedi Meymun, kadehine Fransız şarabını doldururken. Biraz şaşırmıştım ve alaylarına nereye kadar katılabileceğimi bilemiyordum. Öte yandan, diye ekledi arkadaşım, Sabetay'ın bugün en az 7, dün de 10 kadar kral ilan ettiğini belirtmeliyim. Hiçbir kent bu kadar çok kralı bir arada ağırlamamıştır bugüne kadar. Böyle sunulduğunda tanık olduğum bunca tuhaf olay gerçekten de üzüntü verici bir maskaralık gibi görünüyor. Meymun'un bana söylediklerine inanmalı mıyım? Ya da tersine ona karşı çıkıp neden benim bile, ben ki uzun zamandır mucizelere inanmıyordum ve inananları hep sessizce küçümsedim, sarsıldığımı açıklamalıyım? Hayır, onunla tartışmadım, ona kafa tutmadım. Yahudilikle ilişkim olmamasına ve onların beklediklerini beklemememe karşın bunca anlaşılmaz rastlantının, bunca işaretin beni bile sarstığını itiraf etmek utanç verici olurdu. Nasıl bir akıl fakiri haline geldiğimi görünce gözlerinde belirecek düş kırıklığını, küçümsemeyi okumak utanç verici olurdu. Düşündüklerimin tersini söylemek istemediğim için de onu dinlemekle yetindim. Haklı olmasını diliyorum. Bütün varlığımla 1666 yılının sıradan bir yıl olmasını, sıradan sevinçler, sıradan acılar getirmesini umuyorum. Bu yılı bütün yakınlarımla birlikte bir yıl başından öbürüne, bugüne dek kat ettiğim 40 yıl gibi kat etmeyi diliyorum. Ama bundan emin olamıyorum. O yılların hiçbiri bu yıl gibi göstermedi kendini. Hiçbirinin öncesinde böyle bir sürü işaret görülmedi. O yaklaştıkça dünyanın dokusu da çözülüyor, sanki iplikleri yeni bir dokumada kullanılacakmış gibi. Bağışla beni Meymun, benim akıllı dostum. Yolumu yitiriyorsan benim seni bağışlayacağım gibi, eğer sen yolunu yitirmişsen. Ayrıca şu Fransız ahçının dükkanında masada otururken seni onaylamış gibi yaptığım, sonra da gelip bu sayfalarda senin haberin olmadan sana yanıt verdiğim için de bağışla beni. Nasıl başka türlü davranabilirdim? Ağızdan çıkan sözler yürekte izler bırakır. Yazılanlarsa ölü deriden yapılmış bir kapağın altında soğur gider. Özellikle de kimsenin gelip okumayacağı benimkiler. 15 Aralık 1665. Bu yıldan yalnızca 17 gün kaldı geriye ve İzmir'i bir baştan bir başa gümrükten eski kaleye fısıltı rüzgarları yalayıp geçiyor. Kimileri bozguncu bu fısıltıların. Bir söylentiye göre sultan bizzat emretmiş Sabetay'ın zincire vurulmasını ve sıkı gözetim altında Konstantinopolis'e gönderilmesini. Oysa akşam olduğundan bir sözde Mesih yandaşlarının saygı gösterileri arasında hala yerinde duruyor. 7 yeni kral ilan etmiş diyorlar. Aralarında kentin dilencilerinden Kızıl Abraham adında biri bile varmış. Başka söylentilere göre bir havranın kapısında gizemli bir adam belirmiş, uzun ipek gibi sakallı, kimsenin daha önce görmediği yaşlı bir adam. Kim olduğu sorulduğunda peygamber İlya olduğunu söylemiş ve Yahudileri Sabetay'ın çevresinde birleşmeye çağırmış. Meymun hem hahamlar hem de cemaatin zengin tüccarlar arasında Sabetay'ın çok karşıtı olduğunu ama ona açıkça saldırmaya cesaret edemediklerini ve dinsiz ya da günahkar suçlamasıyla karşı karşıya kalmamak için evlerine kapandıklarını söylüyor. Dahası aralarından bazıları İzmir'i terk edip Manisa'ya yollanmışlar bile. Bu öğlen Meymun'u aynı Fransız ahçıya yemeğe davet ettim. Dün akşam hesabı o ödemişti. Babası servetlerini yok pahasına elden çıkardığına göre sıkıntıda olmalıydı ya da kısa süre sonra olacaktı. Ama onu incitmemek için bunu ona hissettirmek istememiş ve hesabı ödemesini kabul etmiştim. İmparatorluğun en iyi yemekleri yapılıyor burada ve bunu keşfetmiş olmak beni sevindiriyor. Bu kentte uzun zamandır açık iki Fransız ahçısı daha var. Ama en rağbet göreni burası. Şarabını övmekten çekinmiyor. Türkler de çekinmeden içiyorlar bu şarabı. Buna karşılık yemekle jambon vermekten kaçınıyor ve incelik göstererek kendisinin de jambonu pek sevmediğini söylüyor. Bir kez daha sofrasına oturmaktan hiç pişman değilim ve İzmir'de kaldığım sürece geleceğim buraya. Yalnızca bu keşfimi Peder Jean Baptiste'e aktarmakla hata ettim. Bir Hugenon'un çatısı altına girmekle ve dinsizliğin şarabından içmekle suçladı beni. Ama bu gülünç sözleri söylerken yalnız değildik ve sanırım onu dinleyenlerin duymak istediği şeyleri söyledi böylece. İyi bir şarabın kendi renginden başka rengi, kendi ruhundan başka ruhu olmadığını bilecek kadar doğuda yaşamış biri o. 16 Aralık. Bu öğlen Marta'yı Bay Moena Ezekiel'in dükkanına davet ettim. Hugueno, ahçımızın adı böyle, yemekleri sevdi mi bilmiyorum ama davete sevindi ve şarabı biraz da fazla kaçırdı. Neşeyle sarhoşluk arası bir yerde durdurdum onu. Manastıra döndüğümüzde öğle uykusu saatinde yapayalnız bulduk kendimizi. Birbirimize sarılmak için acele ediyorduk ve hiçbir tedbir almadan yaptık bunu. Kulağım sürekli olarak kirişteydi. Yeğenlerimin ya da Aziz Francesco keşişlerinden birinin bizi yakalamasından endişe ediyordum. Yardımcımdan korkmuyordum. Gerektiği zaman hiçbir şey görmemeyi, işitmemeyi bilir o. Bu endişe mutluluğumuzu hiç de azaltmadı, tersine arttırdı. Her saniye kendi zevk ağırlığını istiyor gibiydi. Bir öncekinden biraz daha fazla, sanki sonuncusu o olacakmış gibi. Öyle ki sarılmamız gittikçe daha da güçlü, daha çılgın, daha hoyrat, daha soluk soluğa oluyordu. Bedenlerimiz sıcak şarap kokuyordu ve yıllarca mutlu olma sözü verdik birbirimize. Dünya yaşasa da ölse de. Kimse gelmeden çok önce bitkin düştük. O uyuyup kaldı. Ben de aynısını yapma niyetindeydim ama bu fazla tedbirsizlik olurdu. Yavaşça entarisini düzelttim. Sonra da edepli bir örtüyle boynuna dek üstünü örttüm. Defterime bu birkaç satırı yazmadan önce. Yeğenlerim ancak gece yarısından sonra döndüler. Peder Jean Baptiste'i yeniden görmedim. Dün ziyaretçileri gelmişti. Bütün günü onlarla geçirmiş olmalı. Hepsinden Tanrı razı olsun, bir sürü yeni söylenti toplamış olmalılar. Ben yalnızca bir şarap çiği toplayabildim, bir kadının doygun dudaklarından. Keşke her gün dünya bizden habersiz olabilse, bugün habersiz olduğu gibi. Keşke her gün böyle yarı gölgede bütün kehanetlere boş verip yaşayabilsek, sevişebilsek. Dinsizlerin şarabıyla ve hükümlü aşklarla sarhoş olabilsek. Tanrım, yalnızca sen ağlayabilirsin kendi isteminin yerine gelmemesini. 17 Aralık. Bugün Cappuccini manastırını terk ettim ve bugüne dek hiç rastlamadığım bir İngiliz tüccarın evine yerleştim. Başıma gelen ve sıradan bir zamanda yaşamadığımızı unutmamı engelleyen olağanüstü olaylardan biri daha. Kendi evimmiş gibi yerleşiverdim bu yabancı eve. Bu akşam sayfalarımı kuş kirazı ağacından yapılma kızıl renkte, yepyeni cilası pırıl pırıl parlayan bir yazı masasında, son gümüş bir şamdanın ışığında yazıyorum. Marta beni bekliyor. Benimkine açılan özel bir odası var burada ve bu gece ve gelecek gecelerde onun yatağında yatacağım. Başka hiçbir yerde değil. Her şey çok çabuk olup bitti. Sanki işin pazarlığı önceden ve ayrıntılı biçimde Tanrı tarafından yapılmıştı. Ve bizim bunu bir el sıkışmasıyla mühürlemek için burada buluşmamız gerekiyordu. Buluşma yeri tabii ki Hugueno ahçısının sofrasıydı. Buraya artık her gün giderek günde birden fazla gelir olmuştum. Bu sabah manastırda yemek yemeye gitmeden önce sadece bir kupa şarap içip bir iki zeytin yemek üzere uğramıştım. Sofraya oturmuş iki adam vardı dükkanda ve patron beni onlarla tanıştırdı. Biri İngiliz, biri Hollandalıydı. Ama bu ulusların herkesin bildiği gibi hiç anlaşamamasına karşın iyi dost görünüyorlardı. Bay Moano'ya ne iş yaptığını söylemiştim bir ara. Rastlantı bu ya, adı Cornelius Wheeler olan İngiliz dostumuz da bir antika tüccarıydı. Öbürü Hollandalı Protestan papazıydı ve adı Conan'dı. Uzun boylu, çok zayıf bir adamdı. Kafası iri yapılı, yaşlılarınki gibi kel ve kemikliydi. Az sonra meslektaşımın akşamüstü İngiltere'ye doğru yola çıkmak üzere İzmir'den ayrılmaya hazırlandığını ve gemisinin rıhtımda beklediğini öğrendim. Yola çıkma kararı bana açıkça belirtilmeyen ailesel nedenler yüzünden çok hızlı alınmış ve ev için hiçbir karar verilmemişti. Masada bir çeyrek saatten fazla oturmamıştık henüz ve papaz da nazik bir biçimde emriyakoların geçmişi üstüne, Cübeyl üstüne, Sabetay ve şu ara olup bitenler üstüne söyleşiyorduk. Wheeler ise kendi tasalarına öylesine dalmıştı ki pek bir şey söylemiyor ve söylediklerimize yarım yamalak kulak verir görünüyordu. Ansızın uyuşukluğundan silkindi ve aceleyle bir süre onun evine yerleşmeyi kabul edip etmeyeceğimi sordu. Kısa süre sonra kargaşanın egemenliği başlayacaksa eğer dedi açık bir duygulanma belirtisiyle, soylu ruha sahip birinin evime göz kulak olması beni çok sevindirir. Öneriyi fazla acele kabul etmiş olmamak için İzmir'de kısa bir zaman kalacağımı belirterek onu uyardım. Yapılması gereken acele bir işimin olduğunu ve ardından benim de hemen yola koyulabileceğimi söyledim. Ama sanırım söylediklerime yeterince inanarak karşı çıkmamıştım ona. Çünkü ileri sürdüğüm bahaneye yanıt vermeyi gereksiz buldu. Ve yeni evimi gösterebilmesi için papaz ve onunla bir iki adım yürüme zahmetine katlanıp katlanamayacağımı sordu yalnızca. Sanırım daha önce de söylemiştim. Yabancıların mahallesi kumsal boyunca uzanan tek bir caddeden oluşuyordu. Yolun iki tarafına bir baştan öbürüne mağazalar, depolar, atölyeler, en azından 100 kadar ev, ünlü bir iki ahçı dükkanı ve 4 kilise dizilmişti. Cappuccino'larınki de bunlardan biriydi. Denize bakan konutlar tepeye, eski kaleye ve yöre insanların oturduğu Türklerin, Rumların, Ermenilerin ya da Yahudilerin yaşadığı mahallelere, bakanlara göre daha değerliydi. Wheeler'ın evi bunların ne en büyüğü ne de en güvenlisi, çünkü caddenin en sonunda ve deniz gelip kapılara vuruyor nedense. Çok sakin bile olsa bugün olduğu gibi homurtusu duyuluyor uzaktan. Kabarık olduğunda kulakları sağır edici bir gürültüsü olmalı. Bu evdeki en güzel şey şu an içinde bulunduğum sofa. Odalar bunun çevresine dizilmiş. Bir sürü yontu, yontucuk, eski sütun parçası ve mozaiklerle süslü bir yer burası. Hepsini de kazılarını kendi yapan ve bu nesnelerden büyük para kazanan Wheeler topraktan çıkarmış. Çevremde hayranlıkla seyrettiğim ve bana bir Yunan tapınağının ya da antik bir villanın yerinde bulunduğum izlenimini veren şeyler aslında Iskarta'nın Iskartası olsa gerek. Yalnızca çatlamış, kırık, sakat ya da üçer dörder bulunan nesneler bunlar. En güzel parçalar çoktan Londra'ya yollanmıştır kuşkusuz ve ev sahibim ağırlıklarınca altına satmıştır onları. İyi de etmiştir. Kendi deneyimimle biliyorum. Buralı insanlar hiçbir zaman bu eski yontulara sahip olmak istemezler. Olanağı olanların beğenisi yoktur ve Türklerin çoğu küçümseyerek bakar bu nesnelere. Dindarlık bahanesiyle yüzlerini parçalamaya kalkışmazlarsa eğer. Bugün gemiye binerken Wheeler'ın yanında çok acele yola çıkıyor olmasına karşın çok sayıda sandık vardı. En büyük ve en ağır olanın içinde de bana kendi söylediğine göre Philadelphia'da bulunmuş kabartmalarla bezeli görkemli bir lahit bulunmaktaydı. Çağrısını kabul ettikten sonra onu limana yalnızca papazın eşliğinde göndermem söz konusu olamazdı. İyi ki de böyle düşünmüşüm. Çünkü rıhtıma geldiğimizde hamalların önerilen ücret ne olursa olsun sandıkları yüklemeyi reddettiklerini gördük. Hangi nedenle? Bunu öğrenemedim. Ama direnmeleri genel havanın bir parçasıydı. Kafalardaki karışıklıktan, davranışlardaki bozulmadan, herkese yayılan sinirlilikten, biraz da hiçbir şeyin ceza görmemesinden doğan o atmosferin bir parçası. Hatem'le yeğenlerimi çağırdım ve böylece 14 kolla papazınkileri ve Wheeler'ın adamınkileri de sayarsak kasalar gemiye yüklenebildi. Yalnızca lahit gücümüze direndi. Onun için de tayfalara para verip işe karışmalarını sağladık. Halatlar yardımıyla sonunda güverteye çekler sandığı. Kapuçinolara konukseverliklerinden ötürü teşekkür ettikten ve son depremde söylediklerine göre duvarı zarar gören kiliselerinin onarımı için cömertçe bir bağışta bulunduktan sonra gelip bizimkilerle birlikte buraya yerleştim. Wheeler evde insandan gözlerini kaçıran genç bir hizmetçi kız bırakmış, kısa süredir yanında olduğunu ama tabak, çanak ve yiyecek çaldığından kuşku duyduğunu söylemişti. Emin değildi ama belki para ve giysi de çalıyordu. Onu kovmak istersem hiç çekinmeden yapabilirdim bunu. Neden kendisi kovmamıştı kızı, bunu ona sormadım. Çok fazla görmedim de kızı. İki kez evin içinden geçti, ayakları çıplak, başı öne eğikti ve kırmızı siyah kareli bir şala sarılmıştı. Odaları bölüştük, çatıya inşa edilmiş ve basit bir merdivenle çıkılan hizmetçi odasını saymazsak 6 oda var evde. Hatem ev sahibimizin yardımcısının işgal ettiği odayı aldı. Yeğenlerimin birer odası oldu. Marta ile ben de görünüşü kurtarmak için birer oda ayırdık kendimize. Ama ondan uzak yatmaya hiç niyetim yok. Şimdi de yanına gidiyorum daha fazla gecikmeden. 18 Aralık. Wheeler'ın evinde 6. bir oda daha var ve onu bu sabah Meymun'a önerdim. İzmir'e geldiğinden beri babasıyla birlikte İzek Laniado adlı birinin evinde oturuyor. O da Halepli, Sabetay'ın ateşli bir yandaşı ve bizim Mesih'in ailesinin kapı komşusu. Bu yüzden sürekli gizlenmek zorunda kalıyor Meymun. Bana açıldı ve ard arda iç geçirerek bu insanların gürültü patırtısına daha fazla katlanıp katlanamayacağını bilmediğini söyledi. Yine de davetimi geri çevirdi. Asıl dedi, yakınlarımız yollarını yitirdiğinde onların yakınında bulunmamız gerekir. Ben de daha fazla ısrar etmedim. Kentte hala o tatlı kargaşa sürüyor. Yasa korkusu kaybolup gidiyor. Sanki gelecek olan krallık merhametin ve bağışlamanın krallığı olacak. Ama kesinlikle bir düzen getirmeyecekmiş gibi. Buna karşılık yapılanların cezasız kalması ne tutkuların zincirden boşanmasına, ne ayaklanmaya, ne kan dökülmesine ne de yağmaya yol açıyor. Kurt kuzunun yanında duruyor ama onu parçalayıp yemeye yeltenmiyor. Tıpkı kutsal kitabın bir yerlerinde yazılı olduğu gibi. Bu akşam kadınlı erkekli 20 kadar Yahudi ellerinde meşalelerle ve kralın kızı Meliselde şarkısını söyleyerek tören olayı düzeninde mahallelerinden limana dek indiler. Bununla hem cuma akşamı ateş yakmayı yasaklayan kendi dinlerine hem de gece meşaleyle aydınlanarak sokağa çıkma hakkını yalnız yabancı tüccarlara tanıyan ülke yasalarına meydan okuyorlardı. Bizim evden az ötede subayların arkasında uygun adım yürüyen bir yeniçeri takımına rastladılar. Şarkılar bir an hafifler gibi oldu. Sonra daha da güçlü bir biçimde sürdü gitti. İki grup da birbiriyle ilgilenmeden yoluna devam etti. Daha ne kadar sürecek bu sarhoşluk? Bir gün mü, 3 gün mü, 40 gün mü? Sabeta'ya inananlara göre 100 yıllar boyu. Yeni bir çağ başlayacak diyorlar ve hiçbir şey bitirmeyecek bu çağı. Diriliş bir kez başladı mı bir daha durmayacak. Dirilişin ardından ölüm gelmeyecek. Sona erecek olan aşağılanma, alçalma, kölelik, sürgün, bölünme olacak. Ya ben, bütün bunların arasında ben neredeyim ve ne dilemeliyim? Meymun babasını, Mesih kralını izlemek üzere her şeyini terk etmekle suçluyor. Ben çok daha kötüsünü yapmadım mı? Kıyamet dedikoduları yüzünden kentimi, ticaretimi, sakin yaşamımı terk etmedim mi? Üstelik orada bir kurtuluş umudu bile olmadan. Bu insanlar Sebt gecesinin içinden ellerinde meşalelerle geçen bu şaşkınlar, en az onlar kadar çılgın değil miyim ben de? Yakınlarımın gözü önünde benim olmayan, belki hala bir başkasının karısı olan bir kadının yatağına girip, hem dinini hem de hükümdarın yasalarını çiğnerken, daha ne kadar yaşayabileceğim böyle yalanlar içinde ve daha da önemlisi daha ne kadar cezasız kalacağım? Bir ceza olasılığı ara sıra kafamı yokluyorsa da isteklerimden alıkoyamıyor beni. Tanrı'nın bakışı insanların bakışından daha az endişe veriyor bana. Geçen gece ilk kez pencereleri kapıları gözlemek zorunda kalmadan bir ayak sesine karşı kulağım kirişli olmadan kollarımı aldım Marta'yı. Sonra da yavaş yavaş soydum onu, yavaş yavaş kurdelaları çözdüm, düğmeleri açtım, tüm kumaşları yavaş yavaş gevşetip yere bıraktım. Sonra da mumu üfledim. Kaldırdığı ve büktüğü bir koluyla gözlerini kapatıyordu, yalnızca gözlerini. Elinden tutup onu yatağa götürdüm. Yatırdım ve hemen yanı başına uzandım. Konstantinopolis'te şu Cenevizli satıcıdan birlikte aldığımız kokuyu duydum bedeninde. Onu sevdiğimi ve her zaman seveceğimi fısıldadım. Sözlerimin soluğunu kulağında hissedince kollarıyla bana sarıldı. Sevinç, acele, boyun eğme ve kendini bırakma sözcükleri mırıldanarak ılık bedenine doğru çekti beni. Bir sevgilinin coşkusu ve bir kocanın dinginliğiyle sarıldım ona. Acaba böyle sevebilir miydim onu? Çevremizde, bu kentte ve dünyada hüküm süren bu sarhoşluk olmasaydı. 19 Aralık. Hollandalı papaz bugün erkenden beni ziyarete geldi ve yalnızca dostunun evinde rahat ettiğimden emin olmak istediğini belirtti. Ben biraz heyecana kapılıp daha şimdiden burada sanki kendi evimmiş gibi yaşadığımı söyleyince, buna karşılık olarak evin benim olmadığını hiçbir zaman unutmamam gerektiği yanıtını verdi. Gereksiz bir anımsatmaydı bu. Beni öylesine rencide etti ki hemen çok kuru bir biçimde yalnızca minnettarlığımın altını çizmek istediğimi, bu eve salt hizmet amacıyla yerleştiğimi, Kapuçinoların manastırında çok rahat ettiğimi ve derhal oraya dönebileceğimi söyledim. Şapkasını alıp gideceğini ya da belki hemen kalabalık ailemi toplayıp gitmemi isteyeceğini sanıyordum. Ama bir an duraksadıktan sonra hafifçe güldü, özür diledi, öksürdü, pek parlak olmayan İtalyancasının bir yanlış anlamaya neden olduğunu ileri sürdü. Oysa en az benim kadar iyi konuşuyor bu dili. Kısacası durumu düzeltmek istediğini açıkça belli etti. O kadar ki 5 dakika sonra kalkmak istediğinde elimi kolunun üstüne koydum, kalkmamasını ve bir dost olarak eşimin hazırladığı kahveyi beklemesini rica ettim. Bu biraz beceriksizce başlangıçtan sonra sohbeti bütünüyle farklı bir havada sürdürdük ve karşımdakinin hem çok bilgili hem de bilge biri olduğunu keşfetmekte gecikmedim. Örneğin aylardır değişik Avrupa kentlerinde dolaşan İsrail'in kayıp kabileleriyle ilgili söylentileri öğrendim ondan. Bu kabileler rivayete göre İran'da ortaya çıkmış ve sayısız askerden oluşan bir ordu toplamışlardı. Arabistan'ı ele geçirdikleri, Osmanlı güçlerini bozguna uğrattıkları, giderek Fas'a kadar ilerledikleri iddia ediliyordu. Tunus'ta bu yıl hacıların kervanı yolda onlarla karşılaşmamak için Mekke'ye gitmekten vazgeçmişti. Bütün bunlara inanmayan Conan'a göre bu söylentiler önce sultanın ordularını kuşattığı Viyana'dan, sonra da 30 yıldır Bab-ı Ali ile savaşta olan Venedik'ten yayılmış olmalıydı. Müslümanları geriden vurmaya hazırlanan beklenmedik müttefikler hayal ederek kendi kendine cesaret vermeye çalışıyordu besbelli Venedik. Papaz İzmir'i durak yapan yolcuların ona her ay bu yönde mektuplar getirdiğini söyledi. Hollanda'dan, Fransa'dan, İsveç'ten özellikle de çok sayıda insanın zamanın sonu ya da İsa'nın ikinci gelişini haber verebilecek tüm olağanüstü olayları tetikte beklediği İngiltere'den. Bu açıdan bakıldığında İzmir'de olanlar sabırsızlıklarını keskinleştiriyor olmalı. Benim de bu gelişmeleri büyük bir merakla izlediğimi, şu Mesih denen adamı 2 kez gözlerimle gördüğümü, olanların biraz kafamı karıştırdığını ama dostlarımdan bir Yahudinin bu olaylar karşısında benden çok daha kuşkucu göründüğünü söylediğimde Conan heyecanla onu tanımak istediğini söyledi. Ben de bu dileğini ilk fırsatta Meymun'a iletmeye söz verdim. Şu günlerde kafamı en çok karıştıran şeyleri sıralarken bence açıklanması olanaksız bir olaydan söz ettim. Geçen pazar kadının Sabeta'yı huzurundan özgür olarak göndermesine ve yetkililerin taşkınlıklara son verip insanların işlerine güçlerine dönmelerini sağlayacak hiçbir tedbir almamalarına şaştığımı söyledim. Papaz güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre kadının Sabeta'ya sadık bazı zengin Yahudi tüccarlardan ona hiçbir kötülük yapılmaması için yüklü bir para aldığını söyleyerek yanıt verdi. Osmanlı yüksek görevlilerinin nedenle ahlaksız olabileceğini ve açgözlülüklerinin onları nelere sürükleyebileceğini bilmiyor değilim. Ama şu içinde bulunduğumuz durumda ortalığa karmaşa egemen olmaya başladı. Buradaki olaylar Konstantinopolis'te duyulduğunda kelleler düşecektir yere. Kadının bir iki altın için kendi kellesini tehlikeye atmaya hazır olabileceğine inanıyor musunuz? Genç dostum, eğer insanların her zaman akıllarıyla hareket ettiklerini varsayarsak dünyanın gidişatından hiçbir şey anlayamayız. Akılsızlık tarihin en güçlü ilkesidir. Ardından da eğer kadı Sabeta'yı serbest bıraktıysa bunu yalnızca para aldığı için değil, mezmurlar söyleyerek konağına gelen bu adamın belki kendi cemaat için zararlı ama sultanın gücünü hiçbir biçimde tehdit etmeyen bir deli olduğunu düşündüğü için yapmıştır bence diye ekledi. Hollandalı tüccarları korumakla görevli bir yeniçeri de böyle demişti papaza. Büyük olasılıkla kadının gösterdiği hoşgörünün bahanesi olarak yeniçerilerin kulağına fısıldadığı da buydu. Bambaşka bir konuya atlarsak yeğenim bu benim sakalını ve saçlarını uzattığını fark ettim bugün. Onu kimi dervişlere benzeten beyaz, havada dalgalanan bir gömlek giymiş olmasaydı fark etmeyecektim. Bütün gün ortalardan kayboluyor ve akşam geldiğinde hiç konuşmuyor. Neden böyle tuhaf bir kılığa girdiğini sormalıyım belki de. 20 Aralık. Meymun gelip evime sığındı. Onu sevinçle, coşkuyla karşıladım ve zaten ona ayırdığım son boş odaya yerleştirdim. Şimdiye dek çağrımı geri çevirmişti ama bu sabah meydana gelen bir olay düşüncesini değiştirmesine neden oldu. Ve hala bu olayın sarsıntısını yaşıyor. Babası Sabetay'ın evine giderken ona eşlik etmesini istemiş. İlk kez gidişi değilmiş bu ama hep bir yolunu bulup uzakta duruyor, yandaşlar kalabalığının içinde kayboluyor ve uzaktan bağlılık gösterilerini ve sevinç dışa vurumlarını izliyormuş. Bu kez artık kral olmuş babası, veli nimetlerine yaklaşmasını ve onun tarafından kutsanmasını istemiş. Dostum söz dinlemiş, gözleri yerde ilerlemiş ve Mesih'in ellerini biraz kaçamak bir biçimde öpmüş. Sonra da yerini başkalarına bırakmak üzere geriye bir adım atmış. Ama Sabetay kolundan tutmuş, gözlerini yerden kaldırtmış ve sevecen bir edayla bir iki soru sormuş. Sonra ansızın sesini yükselterek ondan, babasından ve onlarla birlikte bulunan Halepli iki hahamdan Tanrı'nın ağıza alınmaz adını söylemelerini istemiş. Ötekiler hemen söyleneni yapmışlar ama Meymun aralarında en az sofu o olduğu halde duraksamış. Dinin gereklerine uymadığı olurmuş ara sıra ve Havra'da hiç coşku duymadan gevelermiş duaları. Sanki yüreği dudaklarının inandığından uzak kalmış gibi. Ama oradan bunca büyük bir günah işlemeye hayır ve adı ağzına almaktan kaçınmış. Öbür üçünün boyun eğmiş olmasının Sabeta'ya yeteceğini düşünmüş. Onu iyi tanımamakmış bu. Meymunu kolundan tutmaya devam eden sözde Mesih topluluğa bu yeni zamanlarda eskiden yasak olanın artık olmadığını açıklamaya koyulmuş. Yeni çağa geldiğinde inananların günah işlemekten korkmamaları gerektiğini, ona iman edenlerin kendilerinden o çok yücenin gerçek istemine aykırı bir şey istemeyeceğini biliyor olmaları gerektiğini söylemiş. Özellikle de demiş, bu istenen Tanrı'nın görünürdeki istemine ters gibi duruyorsa. O zaman aralarında babasınınkiler de olmak üzere tüm bakışlar dostuma çevrilmiş. Babası Kral Mesih'imize güvenmesini ve isteğini yerine getirmesini söylüyormuş. Asla inanmazdım dedi Meymun. Beni her zaman dinsel yasamıza saygı içinde yetiştiren babamın onu en kötü biçimde çiğnememi istediği günü görene dek yaşayacağıma. Eğer böyle bir şey olduysa, eğer dindarlıkla küfür birbirine karıştırılıyorsa dünyanın sonu gerçekten de yakın olmalı. Düşüncelere ve hüzne daldı gitti. Öykünün devamını anlatması için onu sarsmak zorunda kaldım. Ya sen ne yaptın? Sabeta'ya benden istediği şeyin çok ciddi olduğunu ve bunu yapmadan önce gidip bir iki dua okuma gereğini duyduğumu söyledim. Sonra iznini bile istemeden çekildim. Kendimi dışarı atınca da dosdoğru buraya yürüdüm. Bu çılgınlık durulmadan Yahudi mahallesine bir daha adım atmayacağına yemin etti. Ben de davranışını onayladığımı ve onu evimde konuk etmekten mutluluk duyduğumu söyledim. Sonra da Hollandalı Protestan papazın ziyaretinden ve onunla tanışma isteğinden söz ettim. Reddetmedi ama ona bir iki günden önce gitmek istemediğini, olan biteni bir yabancıyla konuşmayı şu an hiç arzu etmediğini söyledi. Kafam hala karmakarışık, şaşkınlık içinde yüzüyorum ve yarın pişman olacağım şeyler söylemek istemiyorum. Hiçbir acelemiz olmadığını, her ikimizin de bu kargaşanın uzağında durmakla çok iyi edeceğimizi söyleyerek yanıtladım onu. 21 Aralık 1665 Pazartesi. Osmanlı ülkesinde dürüst görevliler de varmış. Evet, demeye de dilim varmıyor henüz ama bu soruyu kendi kendime sorabilmem bile şaşırtıcı. Bir iki gündür Marta Konstantinopolis'teki başvurularımızı burada da yinelememiz için ısrar ediyor ve daha iyi sonuçlar alacağımızı umuyor. Ben de kalktım İzmir hapishanesinin katibini görmeye gittim. Abdüllatif adında biriydi bu katip ve bana söylendiğine göre Küçük Asya'nın bu bölümünde ve Ege adalarında verilen tüm mahkumiyet kararlarının kaydını tutuyordu. Adam isteğimi dinledi, notlar aldı, bir iki ayrıntıyı sordu. Sonra da tatmin edici bir yanıt verebilmek için bir haftalık bir araştırma süresine gereksinme duyduğunu söyledi. Bu da bana hemen öbür katibi sultanın sarayındaki silahhanenin değişik kütüklere bakma bahanesiyle bizden onca para sızdıran katibini anımsattı. Ama fazla surat asmadan ödemeye kararlıydım bu kez. En azından Marta'ya hiçbir özveriden kaçınmayacağımı göstermek için. Ve adama adet olduğu üzere bilgi alacağı kişilere ne kadar ödemek gerektiğini sordum. Bir yandan da elimi keseme atmıştım. Adam anlamı açık bir hareketle elimi kesemden çekmemi işaret etti. Neden ödeyeceksiniz ki saygıdeğer efendim, henüz hiçbir şey elde etmediğinize göre? İsrar edersem onu kızdıracağımı düşündüm ve bir hafta sonra geri gelme sözü vererek çekildim. Ayrılırken de Yüce Tanrı'nın ona hak ettiği şeyleri bağışlaması temennisine bulundum. Hiçbir namuslu insanın alınmayacağı bir dilekti bu. Dışarıda bir ceviz ağacının gölgesine beni bekleyen Marta ile Hatem'e olan biteni şimdi yaptığım gibi sözcüğü sözcüğüne aktardım. Marta içinde bir güven duygusu olduğunu söyledi. Belki de Tanrı şimdiden sonra olumlu biçimde eğilecekti yazgısının üstüne. Yardımcım daha kuşkulu göründü. Ona göre güçlülerin hoşgörülü davranışı gelecekteki daha büyük bir felaketin habercisiydi her zaman. Göreceğiz bakalım. Başka zaman olsaydı ben de onunla aynı kanıda olurdum ama bugün umutsuz değilim. Öyle çok duyulmadık şey oluyor ki, bir tuhaflık rüzgarı yalıyor tüm dünyayı. Artık hiçbir şey ama hiçbir şey beni şaşırtmamalı. 23 Aralık 1665. Titriyorum, dilim dolanıyor. Her satırda bir çığlık atmadan ve durmaksızın mucize diye bağırmadan olan biteni sanki başka birinin başına gelmiş gibi anlatabilecek miyim acaba? İçimdeki heyecanların biraz dibe çökmesini beklemeliydim belki. Ruhumun döşemesine çökmelerini, tıpkı kahvenin dibine çöken telve gibi. Bırakmalıydım bir iki gün, bir hafta geçsin aradan ama bugünün olayları soğuduğunda yenileri gelecek, belki daha yakıcıları. Demek ki yapabildiğim sürece sadık kalmalıyım eski kararıma. Her günün acısını yazmak, bir açıklama vermek, bir tarih atmak, yazdığımı okumadan gelecek şaşkınlıklara hazır olması için sayfayı çevirmek, bembeyaz kalacağı güne dek, sona, benim kendi sonuma ya da dünyanın sonuna dek. Ama şimdi başlangıca dönüyorum. Bu öğleüstü Meymun'un çekingenliğini biraz yendikten sonra onunla Papaz Kone'nin evine gittik. Bizi sevinçle karşıladı. Kahveyle birlikte nefis Türk şekerlemeleri ikram etti. Sonra da ölçülü sözlerle ve gözünün ucuyla arkadaşımın tepkilerini ölçmeye çalışarak Sabetay'dan söz etmeye koyuldu. Önce sözde Mesih'in İsa'dan söz ederken kullandığı övgü dolu sözlere değindi. Onun ruhu ayrılmaz biçimde benimkine bağlı dediğini aktardı. Yine İsa için tanıklar önünde artık peygamberler arasında yerini alması için gereğini yapacağım demişti söylendiğine göre. Meymun da Sabetay'ın İsa'dan yalnızca saygı ve sevgi sözcükleriyle bahsettiğini ve ona çektirilen acıları sık sık üzüntüyle anımsattığını doğruladı. Papaz bu sözleri şaşkınlıkla ve sevinçle karşıladığını söyledikten sonra Sabetay'ın kadınlardan söz ederken aynı bilgeliği sergilememesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Onları kocalarına eşit kılma ve Havva'nın lanetinden kurtarma sözünü verdiği doğru değil mi? Güvenilir kaynaklar bana böyle aktardılar. Ona bakılırsa kadınlar gelecekte bütünüyle istedikleri gibi hiçbir erkeğe itaat etmeden yaşayacaklarmış. Bakışıyla sorguladığı Meymun pek de acele etmeden doğruladı. Papaz devam etti. Dahası Sabetay erkeklerle kadınların artık ayrı olmaması gerektiğini söylemiş. Ne evlerde ne de havralarda. Ve yarın kurmak istediği krallıkta isteyen istediğiyle gidebilecekmiş. Hiçbir sınırlama, hiçbir utanma olmadan. Bunu hiç duymadım dedi Meymun kesin bir edayla. Ne de buna benzer bir şeyi. Ve bana bir bakış fırlattı. Baldassare dostum diyordu gözleriyle. Neden bu tuzağa düşürdün beni? O zaman aniden ayağa kalktım. ''Bu evde çok güzel eşyalarınız var. Bir tüccar olarak onlara bir göz atmama izin verir miydiniz?'' ''Tabii, istediğiniz gibi yapın.'' Dostumun da bu arada benimle ayağa kalkacağını, bu rahatsız edici konudan uzaklaşmak için ortaya attığım oyalamadan yararlanacağını ve bir sorgulamaya dönüşen konuşmaya son vereceğini umuyordum. Ama o ev sahibimizi rencide etme korkusuyla oturmaya devam etti. Gerçekten de ikimiz birden aynı anda ve hiç duraksamadan ayağa kalksaydık, kaçış çok açık ve biraz kabaca olacaktı.'' Bu yüzden sohbet bensiz devam etti. Ama tek sözcüğünü bile kaçırmıyor, çevremdeki mobilyalara, kitaplara, biblolara boş bakışlarla bakıyordum. Arkamda Meymun Konen'e hamamlardan çoğunun Sabeta'ya inanmadığını ama cemaati tümüyle ele geçirdiği için düşüncelerini açıkça söylemekten çekindiklerini anlatıyordu. Onu kral Mesih olarak kabul etmeyenler sokakta kötü davranışlarla karşı karşıya kalma korkusuyla ya gizleniyor ya da kimi zaman kenti terk etmek zorunda kalıyorlardı. Sabetay'ın sultanın tacını ele geçirmek ve onun yerine tahta çıkmak üzere birkaç gün sonra Konstantinopolis'e gideceğini söylediği doğru mu? Meymun bu savdan dehşete kapılmış göründü, sesini yükseltti. Söylediklerimin sizin gözünüzde herhangi bir değeri var mı? Tabii ki diye yanıtladı biraz afallayan papaz. Şimdiye dek soru yönelttiğim kişiler arasında en açık seçik konuşan, en bilge ve en anlayışlı sizsiniz. Öyleyse Sabetay'ın hiçbir zaman bu türden iddialar dile getirmediğini söylüyorsam bana güvenin. Ama bu sözleri bana aktaran onun yakınlarından biri. Sesini alçalttı ve duyamadığım bir at söyledi. Yalnızca Meymun'un parladığını duyabildim. O haham dilinin biri, böyle söz edenlerin hepsi de deli. İster dünyanın artık kendilerine ait olduğunu sanan Sabetay yandaşlarından olsun, ister onu her ne pahasın olursa olsun yok etmek isteyen karşıtlarından. Bu saçmalıklar yarın sultanın kulağına giderse tüm Yahudiler kılıçtan geçirilir, onlarla birlikte de tüm İzmir halkı. Konen ona hak verdi, sonra bir başka konuya atladı. Mısır'dan bir mektup geldiği doğru mu? Sorunun gerisini duyamadım, bakışlarım dondu kaldı. Önümde alçak bir sehpanın üstünde Zelanda işi tek ayaklı bir masanın arkasına yeri gizlenmiş duran bir yontucuk. Tanıdığım bir yontucuk, benim yontucuğum, iki sevgili yontucuğum. Eğildim, sonra da çömeldim, onu aldım, okşadım, evirdim, çevirdim. Hiç kuşkum yoktu, şu altın yaprakla örtülü huni biçimli iki kafa, şu iki eli birleştiren ve ölümün de ötesinde birbirine kaynatan tuhaf vas. Dünyanın hiçbir yerinde buna benzer bir nesne daha olamazdı. Bir iki saniye daha bekledim, sesimin beni ele vermemesi için iki üç kez tükürüğümü yuttum. Saygıdeğer rahip, bunu nereden almış olabilirsiniz? O yontucukları mı soruyorsunuz? Bir yıldır bana armağan etti. Onları topraktan kendimi çıkartmış, size söyledi mi? Hayır, bir gün onu ziyaret etmiştim. Adamın biri kapıyı çaldı ve iki tekerlekli bir yük arabasıyla taşıdığı bazı eşyaları satmak istediğini söyledi. Cornelius adamın mallarının neredeyse hepsini satın aldı ve benim büyük olasılıkla bir antik tapınaktan gelme bu adak yontucularıyla ilgilendiğimi görünce ısrarla bana armağan etti. Siz ki büyük bir antika tüccarısınız, bu tür nesneler sizin için çok sıradan olmalı. Gerçekten de ara sıra elime geçer böyle şeyler ama bu hiçbirine benzemiyor. Bu nesneleri benden iyi tanıyor olmalısınız. Ne özelliği var bunun sizce? Papaz anlattıklarımla pek ilgili görünmüyordu. İlgisiz görünmemek için gerektiği kadar nezaketle beni dinliyor ve sorular soruyordu. Ticaretine tutkun bir adamın normal tepkilerini gösterdiğimi düşünüyor olmalıydı. Ve bugün onu ilgilendiren tek konuya Sabeta'ya dönebilmek için yeniden ve sessizce odadaki inceleme turuma devam etmesini bekliyordu. O zaman iki sevgiliyi dikkatle tutarak yaklaştım ona. Bu yontucuğun özelliği gördüğünüz gibi bir rastlantı sonucu pasın birleştirdiği iki kişiden oluşması. Bu çok ender rastlanır bir olaydır ve ben bu nesneyi binlercesi arasından ayırt edebilirim. Bu nedenle size kesinlikle söyleyebilirim ki önünüzde tuttuğum bu yontucuk bundan 4 ay önce Cübeyl'de benim mağazamda bulunmaktaydı. Benden değerli bir kitabı çok pahalıya satın alan Fransa kralının özel görevlisi Marmontel Şövalyesi'ne incelik olsun diye vermiştim. Bu nesneyi de yanında götürerek Trablus'tan denize açılmıştı. Konstantinopolis'e ulaşmadan önce gemisi battı ve şimdi yontucuğumu bu sehpanın üstünde buluyorum. Konen ayağa kalktı, ayakları bükülü durmaya dayanamamıştı. Sanki onu hırsızlık ya da cinayetle suçlamışım gibi bembeyaz olmuştu. Wheeler'ı uyarmıştım gelip ayaküstü değerli şeyler satan dilenci kılıklı aydutlara karşı. Hepsi dinsiz, imansız, yasa tanımaz uğursuzlar. Ve şimdi hem marifetlerinin suç ortağı olmuş hem de onlara yataklık etmiş gibi hissediyorum kendimi. Evim kirlendi, Tanrı seni cezalandırsın Wheeler. Onu sakinleştirmeye koyuldum. Ne onun ne de İngiliz'in hiçbir suçu yoktu bu işte. Malın geldiği yeri bilmediklerine göre. Bunun yanı sıra kibarca satıcının benim sevgililer dışında neler taşıdığını sordum ona. 100. at kazadan kurtulmuş muydu, bunu öğrenmek istiyordum tabii ki. O da aynı gemide aynı yükler içinde yola çıkmamış mıydı? Bir kitap madeni bir yontucuktan daha ölümlüdür biliyorum ve geminin batmasına neden olan gemideki zenginlikleri ele geçirmek için insanları öldüren batık soyguncuları bir altın tabakasıyla örtülü yontucukları saklarken bir kitabı güverteden denize atmış olabilirlerdi. Cornelius çok şey aldı bu adamdan. Kitaplar aldı mı? Bir kitap, evet. Böylesine açık bir yanıt bekliyor idiysem ne olayım. Onu hayran bırakmışa benzeyen Arapça bir kitap. Colin'in dediğine göre satıcı oradayken dostu kitaba önem veriyor gibi görünmemişti. Ama bunca malı elden çıkarabildiği için pek hoşnut olan adam gider gitmez İngiliz kendini tutamaz olmuştu. Kitabı elinde evirip çevirmeye başlamış, ilk sayfayı birkaç kez üst üste okumuştu. Bu satın almadan o denli mutlu görünüyordu ki ona yontucukların yaşı üstüne bir soru sorduğumda hemen bana armağan etti onları. Karşı çıkmama karşın hiçbir dediğimi dinlemedi. Yardımcısına armağanı paketlemesi sonra da götürüp evime teslim etmesi emrini verdi. Kitap konusunda hiçbir şey söylemedi mi size? Çok az şey. Nadir bir kitap olduğunu ve birçok müşterinin ondan yıllardır bu kitabı istediğini söyledi. Kitabın ne olduğunu iyi anlamadığım bazı güçler ve tanrısal korumalar sağladığına inanıyormuş bu insanlar. Bir tür tılsımmış yani. Ona gerçek bir inananın bu tür hilelere gereksinim olmadığını, Tanrı'nın kayrasını kazanmak için bir iyilik yapmanın ve kurtarıcımızın bize öğrettiği duaları yinelemenin yeterli olduğunu anımsattım. Wheeler beni onayladı. Bu saçmalıklara kendinin de kesinlikle inanmadığını ama bir tüccar olarak bunca aranan ve iyi bir fiyata satabileceği bir malı satın almış olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Bunları söyleyip bitip tükenmez yakınmalarına döndü Conan. Nereden geldiği belirsiz bir armağanı bir dikkatsizlik anında kabul ettiği için Tanrı onu bağışlayacak mıydı acaba? Bana gelince artık zamanı geçmiş sandığım ikilemlerin içine dalmış buldum yeniden kendimi. Şu anda da onların içindeyim. Yüzüncü Hat kitabı yok olmadıysa yeniden peşine düşmem gerekmiyor muydu? Bir deniz kızıdır bu kitap ve şarkısını bir kez duyan bir daha unutamaz onu. Ben şarkısını dinlemekten fazlasını yaptım. Kollarımda tuttum deniz kızını, okşadım. Elimden kaçıp açık denize açılmadan önce kısa bir an sahip oldum ona. Denize dalıp gitti ve bir daha hiç çıkmayacak sandım. Ama deniz kızları denizle boğulmazlar. Tam onu unutmaya başlamıştım ki işte yeniden beliriverdi yanı başımda. İşaretler ediyor ve büyülenmiş yavuklu görevlerimi yerine getirmeye çağırıyor beni. Bu kitap şimdi nerede? Wheeler bir daha ondan söz etmedi bana. Yanında İngiltere'ye mi götürdü yoksa İzmir'de evinde mi bıraktı bilmiyorum. İzmir'de, evinde, yani benim evimde. Kim bu satırları yazarken titrediğim, dilim dolandığı için kınayabilir beni? 24 Aralık. Bugün yaptığım şeylerin hiçbiri ceza gerektiren bir suç sayılmaz. Ama konukseverliği kötüye kullanma sayılabileceği kuşkusuz. Bana emanet edilmiş evi bir eşkıya yatakçısının mağarasıymış gibi böyle didik didik aramak. İngiliz dostum bağışlasın beni ama yapmak zorundaydım bunu. Beni yollara düşüren bu kitabı bulmaya çalışmak zorundaydım. Üstelik çok da umutlu olmadan. Bu kitabın değerini anlayan meslektaşım yine de onu burada bıraktıysa çok şaşarım. Evini, malını, mülkünü benim gibi bir yabancının korumasına bırakıp ansızın gitmeye karar vermesinin bile yüzüncü ad nedeniyle olduğunu söylemeye dek vardıracak değilim işi. Ama böyle bir varsayımı da hemen göz ardı edemiyorum. Conan, Cornelius Wheeler'ın uzun süredir Londra'da eski St. Paul çarşısında mekan tutmuş bir kitapçı ailesinden olduğunu söyledi. Ne o çarşıya ne de o kente gitmedim. Ama eski kitap alım satımı yapan benim gibiler için tanıdık bir yer orası. Tıpkı Londra ya da Oxford'daki kitapçı ya da koleksiyoncular için Cübeyl'den Embriachi adının tanıdık olması gibi. Ya da en azından böyle olduğunu düşünmekten hoşlanıyorum ben. Sanki görünmez bir iplik aynı şeylere tutkuyla bağlananları denizler ötesinden birleştiriyormuş gibi. Tüccar ruhun bu iplikler sayılamayacak kadar çoğalırsa ve dokuma daha kalın, daha sık hale gelirse dünyanın daha sıcak bir yer olacağını söylüyor bana. Şimdilik dünyanın öbür ucunda birinin benimle aynı kitaba sahip olmak istediğini ve bu kitabın şu anda İngiltere'ye giden bir gemide olduğunu bilmek hoşuma gitmiyor. Onun gemisi de şu zavallı Marmontel'inki gibi batacak mı acaba? Bunu temenni etmiyorum. Tanrı tanığımdır. Yalnızca akıl sır ermez bir büyü marifetiyle kitabın hala bu evde bulunuyor olmasını isterdim. Onu bulamadım. Gerçi tüm köşe bucağı aradığımı söyleyemem ama onu bulamayacağımdan eminim artık. Bizimkiler de hep birlikte bu hazine avına katıldılar. Bütün gün evde olmayan Bume dışında. Son zamanlarda çoğunlukla evde değil. Ama bugün onu bu nedenle kınamak aklımdan bile geçmedi. Mazandarani'nin kitabını aradığımızı bilmemesinden çok hoşnuttum. Hepimizden çok istediği bu değerli nesnenin şu anda nerede bulunduğunu öğrenmesini de istemiyordum. Peşinden İngiltere'ye dek sürükleyebilirdi bizi. Tüm ev halkına bütün bunlarla ilgili olarak ağızlarından tek sözcük kaçırmayacakları sözünü verdirttim. Dahası sözümü dinlemezlerse onları çok kötü cezalara çarptıracağım tehdidini savurdum. Öğleden sonra hepimiz salonda hem düş kırıklığından hem de yorgunluktan çökmüş otururken, ''Evet'' dedi Habib, ''şu Noel armağanını alamayacağımız anlaşıldı.'' Hepimiz güldük. Ben de bu Noel arifesine gerçekten çok iyi bir armağan olurdu hepimize diye düşündüm. Daha henüz gülüyorduk ki kapı vuruldu. Gelen Conan'ın uşağıydı ve erguvan renkli bir şala sarılı iki sevgili yontucuğunu getirmişti. Dün öğrendiklerimden sonra bu nesneyi evimde tutamazdım diyordu ekteki not. Papaz bize bir Noel armağanı verme niyetinde değildi herhalde ama gönderisi böyle göründü bize. Hiçbir şey 100. at kitabı dışında bu denli sevindiremezdi beni. Ama hemen yontucu gizlemem ve yine herkese dillerini tutmaları için söz verdirtmem gerekiyordu. Yoksa yeğenim onu görür görmez her şeyi anlardı. Gerçeği ne kadar saklayabilirim ondan? Bunun yerine ona hayır demeyi öğrenmem gerekmez mi? Bu yolculuğa çıkmamızı ilk istediğinde öyle yapmalıydım. Tutunacak hiçbir yeri olmayan bu kaygan ve eğimli yüzeye kendimi bırakmadan önce. Yalnızca belki bazı tarihlerin çıkıntıları var bu eğimde. Bir hafta sonra o yıl. 27 Aralık. Pek gurur verici sayılmayacak bir olay meydana geldi az önce. Yalnızca kendimi sakinleştirmek için bu deftere aktarıyorum onu ve bir daha söz etmeyeceğim. Birkaç hesap yapmak üzere erkenden odama çekilmiş ve bir ara Bume'nin gelip gelmediğini anlamak üzere kalkmıştım yerimden. Son zamanlarda gitgide daha sık yok oluyordu ortadan. Hem onun hem de kentin ruh hali göz önüne alındığında endişe verici bir durumdu bu. Bume'yi odasında bulamayınca bir gece gereksinimi için bahçeye çıkmış olabileceğini düşündüm. Ben de dışarı çıktım ve eşiğin dibinde bir ileri bir geri yürümeye başladım. Gece sakindi. Bir Aralık gecesi için şaşırtıcı derecede sakin. Epeyce yakın olmalarına karşın dalgaları duymak için kulak kabartmak gerekiyordu. Ansızın tuhaf bir ses, bir hırıltıya ya da bastırılmış bir çığlığa benzer bir ses, hizmetçi odasının bulunduğu çatıdan geliyordu. Gürültü etmeden yaklaştım ve yavaş yavaş merdiveni çıktım, hırıltılar devam ediyordu. ''Kim var orada?'' diye sordum. Kimse yanıt vermedi ve gürültüler kesildi. Hizmetçiyi adıyla çağırdım. ''Nesme, Nesme!'' ve Habib'in sesini duydum. ''Benim dayı, her şey yolunda, gidip uyuyabilirsin.''